Ayrım 36, sayfa 390. Memorandum, Anders de la Botta. 54. bölüm. Ben Atıf, pozisyon aldım.
Güzel, orada hava nasıl diye sordu Hunter.
Fena kar yağıyor, daha da şiddetlenecek gibi dedi Atıf. Pekala, şimdi Rindo'ya giden tekneye bin ve orada bekle. Sarı, açık güverteli bir feribot. Atıf pencereden dışarı baktı. Gürültünün içinden ışıkların yaklaştığını görebiliyordu. Motoru çalıştırıp araba kuyruğuna katılmak üzere hareket etti. Ebu Hamza'yı arayıp ona yeni gelişmeleri haber vermesi gerekir mi diye düşündü. Beklemeye karar verdi. Planı hala işliyordu. Hunter da Ebu Hamza da oyuna getirildiklerini fark etmemiş görünüyordu. En azından şimdilik. Natalie küçük bekleme odasına çıkan merdivenlerde son sıradaydı. Bir an için karın içinden bakmak için durakladı. Umduğu gibi siyah Volvo'nun farlarını limandan uzaklaşırken gördü. Harika. Oraya gelirlerken arabadaki polis memurlarının ikisinin de ağzını bıçak açmamıştı. Bu da ona düşünecek bol bol zaman kazandırmıştı. Bilgisayarında delil sayılabilecek her şeyi çoktan silmişti. Kendisini Wallin için çalışmayı kabul ettiği günkü sahte adam kaçırmayla ilişkilendirilebilecek her şeyden kurtulmuştu. Bu kadarının yeterli olacağını umuyordu ve Wallin'in yapabileceği tek şey onu birkaç gün nezarethaneye tıkmaktı. Ama emin olmasının bir yolu yoktu. Bir süre daha ayak uydurmayı planlıyordu. İşbirliği yapar gibi görünecek, adaya giden feribota binecek, sonra olabildiğince çabuk geri dönecekti. Suçu kamyonetle çarpışması sonrası yaşadığı beyin sarsıntısına atabilirdi. Adaya giden bunca yolu teptikten sonra Valin ona çok da aşin davranamazdı. En azından Natalie böyle umuyordu. Merdivenleri bir yanındaki araba güvertesi çoktan boşalmış, yerlerine yeni arabalar gelmeye başlamıştı. Çok fazla değildi, toplamda 10 kadar. Oldukça paslı mavi bir kamyonet yanından geçti. Penceresindeki küçük bir Noel ışığı seti Natalie'nin dikkatini çekti. Kamyonet yanından henüz geçmişteki Natalie sürücüyü tanıdığını fark etti. Aniden durdu ve kamyonete bakmak için arkasını döndü.
''Bekleme odasına geçseniz daha iyi olur.'' diye seslendi mürettebattan biri.
Natalie başını sallayıp birkaç basamak daha çıktı. Cep telefonunu çıkarıp Sarac'ın numarasını çevirdi.
''Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.''
Natalie küfredip yeniden denedi. Soğuktan parmakları uyuşuyordu. Yeniden kamyonete baktı. Güvertinin neredeyse tam ortasına park etmişti. Sürücüsü aracın içinde kalmıştı. Natalie merdiveni çıkmaya devam etti ve bekleme odasına girer girmez tekrar telefon etmeye çalıştı. Sarac'a hala ulaşılamıyordu. Kar şiddetini artırmış, kaptan sis düdüğünü çalmaya başlamıştı. Natalie bir şekilde David'i uyarıp adamın adaya geldiğini haber vermeliydi. Bir kez daha aramayı denedi ama yine ulaşamadı. Sis düdüğü yine çaldı. Bekleme odasındaki pencereleri titretti. Natalie birkaç saniye düşündü. Sonra atkısını çıkarıp onunla sadece gözleri görünecek şekilde kafasını ve yüzünü sardı. Kapıyı açtı ve ağır ağır basamakları indi. Artık lapa lapa kar yağıyor, kamyonetin pencerelerini örtüyordu. Atıf önce silecekleri çalıştırmış ama bir süre sonra vazgeçip kapatmıştı. Motoru feribotta çalıştıramazdı. Aküsünü bitirme riskini göze almak istemiyordu. Ayrıca kar kaplı pencereler sayesinde ekipmanını rahat bir şekilde gözden geçirebiliyordu. Tabancayı cebinden çıkardı ve namluda mermi olup olmadığını kontrol etmek için açtı. Aslında bakmasına gerek yoktu. Daha bir saat önce kontrol etmişti ve o zamandan beri silaha bir şey olmuş olmasına imkan yoktu. Bu daha çok nasıl hissettiğiyle ilgiliydi. Hazırlıklı olduğunu bilmeye ihtiyacı vardı. Başını çevirip kamyonetin arkasına baktı. Manivela, kürek, balta, bant, bir rulo siyah çöp poşeti ve en arkada uzun ağır bir zincir. Yanus'tan sonsuza kadar kurtulmak için ihtiyacı olan her şey. Koltuğunda arkaya yaslandı, gözlerini kapadı ve evindeki küçük bahçesini, tepesindeki yıldızlı göğü düşündü. Ancak bir şey bu anıyı zihninde canlandırmasını giderek güçleştiriyordu. Düşüncelerinin Tindra'ya yöneldiğini fark etti.
Bu iş ona erer ermez Lexan'da gidip onu eve geri getirmeyi planlıyordu. Hatta belki Cassandra'yı ikna edip birlikte Irak'a gidebilir ve annesini ziyaret edebilirlerdi. Atıf ilk ve tek torununu fotoğraflar yerine kanlı canlı gördüğünde annesinin yüzünün alacağı ifadeyi hayal etmeye çalıştı. Ona nasıl bakacağını ve bunu yaptığı için sessizce nasıl teşekkür edeceğini. Natalie üstü açık araba güvertesine gizlice bekleme salonunun altındaki duvarlara tutunarak girdi. Yüzünün çevresinde bir girdap yaratan kar tanelerinden korunmak için gözlerini kırpıştırıyordu. Kamyonetle arasındaki mesafenin orta yerinde, üzerinde yalnızca mürettebat yazan küçük bir kapı vardı. Natalie kapıyı temkinlice açtı ve içeri baktı. Basamaklar aşağıya, muhtemelen makine dairesine iniyordu. Merdivenin tepesindeki duvarda büyükçe bir alet kutusu asılıydı. Natalie kapağı kaldırdı ve aradığı şeyi buldu. Feribot hafifçe döndü. Böylelikle Natalie yeniden güverteye çıktığında kar doğrudan yüzüne doğru yağıyordu. Birkaç defa gözlerini kırpıştırdı ve atkısını iyice indirip aldığını kapattı. Bedeni isyan ediyordu ama Natalie acıyı duymazdan gelmek için elinden geleni yaptı. Ağır ağır kamyonete doğru sokuldu. 15 adım kalmıştı. 10, 5, 1... Atıf kahve bardağını kenara koydu. Kamyonet sallanmış gibiydi. Şimdiden varmışlar mıydı? Silecekleri çalıştırdı. Silecekler birkaç defa aşağı yukarı hareket edip karı temizledi. Ama Atıf'ın Pruva'nın önünde görebildiği tek şey karanlık sular ve girdap gibi dönen kardı. Kamyoneti sarsan şey rüzgar olmalıydı. Atıf kahvesinin son yudumuyla haplarını yuttu. Sonra plastik bardağı termosun tepesine geri koydu. Saatine baktı, neredeyse 6 olmuştu. Az kaldı Adnan diye mırıldandı. Natalie kamyonetin sağ arka tekerinin yanına gizlenmişti. Cebini yoklayıp alet kutusundan çaldığı tornavidayı çıkardı. Soğuktan donmuş gibi hissediyordu, parmakları uyuşmuştu. Plastik sapı doğru düzgün kavrayamıyordu bile. Sonunda iki elini birden kullandı, sis düdüğü ansızın ötünce yerinden sıçradı. Tornavida güverteye düşüp kamyonetin altına yuvarlandı, kahretsin. Uzaklarda adadaki küçük iskelenin ışıkları görünüyordu, varmalarına daha vakit vardı. Natalie kalkıp hızlıca bekleme salonuna dönmeyi düşündü. Ama adamı geciktirmeli ve David'i uyarma fırsatı yakalamalıydı. Biraz zorlansa da karın üstüne uzanıp kamyonetin altına baktı. Kırık kaburgaları sızladı ama Natalie dişini sıktı. Tornavida yalnızca bir metre kadar ötedeydi. Kolunu olabildiğince uzatıp plastik sapa dokundu. Feribot motorlarının gürültüsü biraz olsun azalmıştı. Neredeyse varmışlardı. Kamyonetin altına biraz daha girdi. Göğsü protestosunu şiddetlendirmişti. Natalie elini uzattı. Sarsıntı gayet belirgindi. Limana yanaşmış olmalılardı. Atıf kontak anahtarını çevirdi ve hem ön hem arka silecekleri çalıştırdı. Sonra biriken karı eliyle silmek için yan camları yarıya kadar indirdi. Sağ dikiz aynasında bir şey fark etti. İçgüdüsel olarak dönüp baktığında açık renkli bir palto ve kapalı bir baş gördü. Muhtemelen mürettebattan biriydi. Böylesi bir günde bu işi yapmak can sıkıcı olmalıydı. Rampa indirildi ve öndeki arabalar ağır ağır feribottan ayrılmaya başladı. Atıf da kamyonetiyle onları takip etti. Karaya çıkar çıkmaz bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Arka tekerlekler karı tam kavrayamıyor ve kamyonet sağa yatıyordu. Giderek artan ritmik bir uğultu şüphelerini arttırdı. Lastikte bir patlak vardı. Kenara çekip arabadan indi. Sağ arka tekerlek dümdüzdü. Hasarı incelemek için eğildi ve tekerin dışa bakan yüzeyinde jantın hemen yanında üç düzgün delik olduğunu gördü. Kaşlarını çattı ve ağır ağır etrafına bakındı. Natalie geri döndüğünde diğer yolcular bekleme salonunu diğer taraftaki merdivenlerden inerek çoktan terk etmişlerdi. Biraz bekledi ve donan ellerini kaloriferlerden birinde ısıtarak çözmeye çalıştı. Kalın Lobika yünlülerini kuru olsalar da soğuğa karşı hiçbir şansı olmayan bu deri eldivenler de değiştirdiği için pişmanlık duydu.
Parmakları biraz ısınır gibi olunca Sarac'ı cep telefonundan aramayı denedi yine. Hala cevap yoktu. O halde pek bir şansı kalmıyordu. Villaya kamyonetteki adamdan önce ulaşması gerekecekti. Basamakları inip rampayı geçti. Kamyonet bir çıkmaz sokağın kenarına, tam da Natalie'nin geçmesi gereken yere park edilmişti. Gam'la standaki adam aracın yanına çömelmiş, delinmiş lastiği inceliyordu. Onun ardında son arabaların farları karda gözden yitmekteydi. Natalie onu bırakacak birisini bulmayı ummuştu. Ev 2,5 kilometre uzaktaydı. Hızlı yürürse adamdan önce varabilir, Sarac'ı uyarır ve bir komşuya sığınabilirdi. Planın tek bir sorunu vardı. Natalie'nin çıkmaz sokaktan kabinetli adamın yanından geçmesi gerekiyordu. Natalie bakışlarını yere indirdi. Atkısını bir kez daha alnına kadar indirip yürümeye başladı. 55. Bölüm. Siyah 4x4 eve giden patikadaydı. Sarac, Molnar ve Yosef'i mutfakta buldu. ''Barmdöden mi geldiniz?'' diye sordu kapüşonunu geriye atıp üstündeki karları silkelerken. Molnar başını salladı, sonra da yakılmamış prosunu ağzından aldı ve yere bir tutam tütün tükürdü. ''Peki ya diğerleri?'' diye sordu Sarac. Bir sandalye çekti ve Molnar'ın karşısına oturdu. ''Etrafı kolaçan etmeye gönderdim.'' dedi Molnar. ''Valinin adamları çalılıklarda gizleniyor falan olmasın. Bu arada cep telefonu kapalı mı David?'' Sarac başıydı onayladı. ''Şehir merkezinde feribota binmeden önce kapattım.'' ''Güzel, kısa dalgayla yetineceğiz. Kendi aletlerimizle. Emniyetinkilerle değil.'' Molnar masaya küçük bir telsiz koydu. ''O ne zaman geliyor David?'' dedi Yosef. Sesi gergindi. Sarac saate baktı. ''Yakında.'' dedi. ''Çok yakında.'' Atıf kadının 3 metre uzağından geçtiğini gördü. Kafasına bir atkı sarmıştı ve ona doğru bakmıyordu bile. Muhtemelen az ötedeki otoparka gidiyordu. Geri döndü, arka tekerleğe bakarken kar gözüne girmesin diye elini siper yaptı. Bu sıradan bir yarık değildi. Öyle olsa delik tekerleğin yanında değil, altında olurdu. Ayrıca 3 tane delik vardı. Sonuç, birisi kamyonetine sabotaj düzenlemişti. Büyük ihtimalle de feribottaki bir yolcu. Dikiz aynasında bir an için gördüğü kişiyi düşünüp o görüntüyü tekrar aklına getirmeye çalıştı. Açık renkli palto, başı sarılı, o şey bir atkı olabilir miydi? Atıf başını çevirip kadının gittiği yöne baktı ama yağan kar onu çoktan yutmuştu. Kamyonetin yanından geçerken Natalie'nin kalbi yerinden çıkacaktı. Adam dev gibiydi, neredeyse 2 metreden uzundu. Ona kendini olduğundan da küçük hissettirmişti. Natalie gözlerini yere sabitledi, atkıyı başına daha da sıkı bağladı ve adımlarını doğru düzgün atmaya odaklandı. Yol adanın kuzey kıyısı boyunca denizin yanında uzanıyordu ve insanı giderek şiddetlenen rüzgardan koruyacak bir ağaç ya da çalılık yoktu. Kuzeyden gelen belli belirsiz bir gümbürtü fırtınanın henüz tam gücünü göstermediğine işaretti. Natalie içinden sessizce küfretti. Kot ve yağmurluk, böylesi bir görev için kesinlikle yanlış kıyafet seçimiydi. Ama montu hem kan revan içindeydi hem de hava yastığının içindeki kimyasallarla lekelenmişti. Ayrıca kahrolası bir kar fırtınasında yürüyüş yapmayı da beklemiyordu. Arkasına bakıp araba farları görmeyi umdu ama hiçbir şey yoktu. Şimdiden donmuştu. Soğuk, uyuşmuş uzuvlarını kontrol etmeyi daha da güçleştiriyordu. Feribota dönmeyecekse en yakın ev 2 adayı birbirine bağlayan küçük köprünün öteki tarafındaydı. O da en az 1 kilometre, belki de daha uzaktaydı. Bu kötü bir fikirdi. Natalie gerçekten aptalcaydı. Neden plana uyup Vauxhall'e dönmedin ki diye düşündü. Açıklamayı düşünüyor musun diye sordu Molnar. Yosef 4x4'ü patikadan uzaklaştırmak için evden çıkar çıkmaz. Nasıl çözdün David?
Tahmin et dedi Sarac.
Molnar ona uzun uzun baktı, sonra mutfak sandalyesine yaslandı. Üst olarak kullandığın yeri buldun dedi. Sarac başıydı onayladı.
Evimden yalnızca 300 metre ötedeydi.
Tanrım dedim oğullar, hesap numarası bulabildin mi?
Daha da iyisi fotoğraflarla dolu beyaz bir tahta buldum.
Operasyonla alakalı herkesin bulunduğu kocaman bir ağ. Ebu Hamza, Eldar adında biri. Mollar başını salladı, sesi istekliydi. Hamza bayağı şöhretli, her işte parmağı var. Para aklama, döviz büroları, daha neler neler. Eldar onun koruması ve veliahtı.
Başkaları da vardı dedi Sarraç. Motorcu çetesinden birkaç serseri. Mikel Lund ve Karim diye bir tip. İki de Rus, Zimin ve Ivazov.
Lund Hells Angels'da, Karim ise Bandidos dedi Mollar. Hep düşman oldukları söyleniyor. Ama birbirlerini kolluyorlar ve o Ruslarla bir dizi iş anlaşmaları var. Başka?
Sarraç başını salladı. Sasha diye kel bir herif, kuru kafa gibi bir başı var. İçimden bir ses Yugoslav olduğunu söylüyor.
Sırp daha doğrusu, gerçek bir manyak. Eğer düşündüğüm adamsa, fotoğraflar yanında mı?
Hayır dedi Sarraç, odadaki delilleri temizledim, fotoğrafları ve defteri yaktım.
Ne yaptın, ne yaptın?
Mollar doğrulmuştu. Defteri yaktın.
Mollar dilini dişlerinin üzerinde birkaç defa gezdirdi. Şakağında ufak bir damar atmaya başladı ama bir şey söylemedi. Telsiz cızırdadı ve gergin atmosferi böldü. Neden diye sordu Mollar bir süre sonra.
Sarraç omuz silkti. Hesabı tamamen kapatmak için, tıpkı senin dediğin gibi.
Ama geri kalan bilgiler...
Yalnızca gizli kaynaklarla bir sürü buluşma. Zaten artık hatırlamadığım insanlar dedi Sarraç. Yırtılıp koparılan sayfalar olmadan bir değerleri yok.
Sarraç masaya doğru eğildi. Senin yırttığın sayfalar Peter.
Telsiz yine cızırdadı. Ses yoktu. Sadece beyaz gürültü duyuluyordu. Uzaktan hayal meyal bir gümbürtü işitiliyordu.
Neden öyle düşündün David?
Mollar kaşlarını çatmıştı. Çünkü Janus listesine ve o rakamlara odaklanmamı istedin. Geri kalan her şey önemsizdi.
Mollar kaşlarını hafifçe kaldırdı. O konuda anlaştığımızı sanıyordum dedi.
Evet doğru dedi Sarraç. Janus'u bulmayı ben de senin kadar istiyordum. Kimseye güvenmemeyi, sırrı korumayı. Hastanedeki notta yazdığı gibi, yatak odamın duvarına karaladığı gibi.
Pardon ama ne diyorsun sen diye sordu Mollar.
Birilerinin beni kullandığını diyorum, beni belli bir yöne sürüklemeye çalıştığını, mesajlar, fısıltılar, notlar, telefonlar.
Çatlağın teki gibi konuşmaya başladın dedim onlar. Diyecek bir şeyin varsa baklayı ağzından çıkar bence.
Kaza geçirdiğim gece gerçekten ne oldu diye sordu Sarraç.
Onun üzerinden kaç defa geçtik dedim onlar. Sen ve Janus, Hansen'le buluştunuz. Hansen sana şantaj yapmaya kalktı, Janus onu temizledi.
Yani onu öldüren Janus'tu, bundan eminsin öyle mi?
Mollar omuz silkti. O olmalı, onun ve tüm operasyonun kontrolünü kaybettiğini düşündün. Diğer üç kaynağı aradın, şehri terk etmelerini, Janus'un muhtemelen onların da peşinde olduğunu söyledin. Sonra bir sürü uyuşturucu alıp beni aradın. Ondan sonra da...
Felç geçirdim ve dün elde kaza yaptım. Gözlerinizin önünde.
Aynen.
Mollar başını ağır ağır iki yana salladı. Dinle David, beni bağışla ama bu bizi bir yere götürmüyor. Bana hala Janus'un kim olduğunu ya da ne zaman geleceğini söylemedin. Çocuklar beklemede harekete geçmeye hazırız. Başıyla masadaki telsizi işaret etti. Biz senin için buradayız David. Hesabı tamamen kapatmana yardımcı olmak için.
O benden kurtulmadan benim Janus'tan kurtulmam için dedi Sarraç.
Mollar derin bir iç çekti.
Biz yapılması gerekeni yapıyoruz David. Bunu çoğu insandan daha iyi biliyorsun.
Sarraç bir şey söylemedi. Sadece karşısındaki adama baktı. Sonra telsizi işaret etti.
Hepsini çağırabilir misin Peter? İşe koyulmadan önce onlarla konuşmak isterim.
Mollar başını iki yana salladı.
Dışarıda olmalarını tercih ederim. Tatsız sürprizlerle karşılaşmayalım diye. Vali'nin çetesi gibi mesela.
Pekala mantıklı geliyor dedi Sarraç. Onları aramaya ne dersin peki? Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için.
Telsiz susması emrettim dedim onlar. Bir şey olursa iletişime geçecekler.
Onlu saatlerdir rahatsız eden titreme birden durmuştu. Natalie bunun iyiye işaret olmadığını biliyordu. Havayı hafife almış, kendi kabiliyetlerini abartmıştı ve şimdi giderek gücünün sonuna geliyordu. Köprü karanlıkta önündeydi, belki birkaç adım kalmıştı. Karşı tarafa geçmek zorlu bir mücadele gerektirecekti.
Son 200 metredir bir ağaçlık, onu biraz korumuştu ama şimdi dar köprüye çıktığında denizden esen rüzgarın insafına kalacaktı. İki adanın arasındaki ses bir hava tüneline dönüşecek, dik durmayı bile güçleştirecekti. Ama Natalie'nin daha iyi bir seçeneği yoktu. Gök şimdi daha gürültülü gürlüyordu ve fırtınanın tüm şiddetiyle adayı vurmasına az kalmıştı. Natalie'nin önünde bir karaltı belirdi. Dar yolun iki yanında korkuluklar vardı, köprü. Natalie sabırsızlandı ve hızla birkaç adım attı ama karın altındaki bir şeye takıldı. Dengesini toplamak için uyuşmuş bacaklarını kullanmaya çalıştı ama başaramadı ve sırt üstü kenardaki hendeye düştü. Sert düşüş soluğunu kesti. Kar etrafında dans eder gibi dört dönüyor, ağır ağır eriyordu. Yavaş yavaş sabit bir beyaz parıltıya dönüştüler. Natalie bir eliyle gözünü koruyup diğerini de tekrar ayağa kalkmak için destek olarak kullanmaya çalıştı. Bir araba ona yardım etmek için durmuştu. Sürücü kapısının açıldığını, sonra farların ışığında beliren karaltıyı gördü. Dizlerinin üstüne otursa da ayağa kalkamadı. Kendisini hendeğin içinden çekip çıkaran elleri hissetti. Farlar hala gözünü alıyordu. Onu kucaklayan adam güçlüydü ve Natalie'yi sanki küçük bir çocukmuş gibi arabasına taşıdı. Natalie adamın hafifçe topalladığını fark etti. Nasılsın dedi derin bir ses kulağına. Tam o anda Natalie duran aracı gördü. Kahverengi pas lekeleri ve ön camındaki Noel ışıklarıyla mavi bir kamyonetti. 36. ayrımın sonu. Sayfa 401.